Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 50. Ayrım. 7. Bölüm. 14 Kasım. Kıyamet Günü. 77. Chesapeake 04:15. Carla denizin sesiyle uyanmıştı. Dışarısı karanlıktı ve oda içeriye süzülen ay ışığıyla yıkanıyordu. Nikolay'ın elini tutmak için uzandığında yanında olmadığını fark etti. Daha önce genç kadının odasına geri dönmüş, yanına uzanıp Carla uykuya dalana kadar saçlarını okşamıştı. Yatakta doğruldu. Işığı yakmak üzereyken açık pencerenin yanına çektiği iskemlede sessizce oturmuş, sigara tellendiren Nikolay'ı gördü. Duyulan tek ses dalgaların şırıltısıydı. Carla rahatladı. "Korkuttun beni. Gittiğini sandım. Ne yapıyorsun?"
"Düşünüyorum."
"Neyi?" "İşim Raza'nın söylediği bir şeyi."
"Anlat."
Gurev sigarasını bastırarak söndürüp yatağa yaklaştı. Carla'nın alnından öptü.
"Önemli değil. Biraz uyumaya çalışmalısın Carla.
Bana Raza'nın söylediklerini anlat."
"Bazı öğütler verdi. Bu iş bittiğinde bir yere yerleşip normal bir hayat sürmem gerektiğini söyledi."
"İşim konuşkan biri olduğu için söylemedi. Benim iyiliğimi istediğinden eminim."
"Bunları mı söyledi?"
"Bütün hayatımı savaşlarla ve davalarla geçirdiğimi, yaşamayı hiç aklıma getirmediğimi düşünüyor.
Belki de haklı."
"Senin gibi biri bunu kabul edebilir mi Nikolay?"
"Kabul etmek zor, biliyorum. Biraz karışık değil mi?"
"Başka ne dedi?"
"Sana söylememem gereken bir şeyi."
"Ne?"
Gurev tereddüt etti.
"Senin beni çok uzun zamandır, tahminimden çok daha fazla sevdiğini. Senin İkinci bir kez yitirmeye göze alamayacağım kadar iyi bir kadın olduğunu." O an Carla'nın yüzündeki ifadeyi gördü. Meraklı ifadeyi. Daha sonra yeni, çok daha duygusal bir bakış. Sanki gözleri yaşarmak üzereymiş gibi.
"Peki sen ne düşünüyorsun?"
"Gerçekten ne mi düşünüyorum? Artık yoruldum Carla. Bütün bu kaçıp kovalamalardan, her an arkama bakmaktan, karşılaşacağım ilk adam vücuduma bir kurşun sıkacak mı diye düşünmekten yoruldum."
"Neler söylüyorsun?"
"Pasternak'ın öyküsünü hatırlıyor musun? Hani araştırmamızın nedeni başladığımız yere dönme isteğidir," dediği. "Böyle yaparak bir bakıma kim olduğumuzu anlayacağız."
"Evet."
"Yanılmış. Geri dönüp başladığımız yere hiç gelemeyeceğiz. Eğer yeterince akıllıysak yolun sonuna varmadan kim olduğumuzu anlarız zaten. Bana bir iyilik yap Carla."
"Ne yapayım?"
"Bu iş yakında bitecek. Eğer her şey istediğimiz gibi gider, Joseph de serbest kalırsa, artık çok geç olduğunu düşünmüyorsan benimle kal. Sakin bir yer buluruz. Yeniden başlamak filan için değil. Birlikte olmak, kaybettiğimiz bütün o yılları telafi etmek için. Joseph için. Onun öğrenmesi gereken, benim de öğretebileceğim o kadar çok şey var ki. Bizim seçtiğimiz yoldan giderek yarı ömrünü boşa harcamasını istemiyorum."
"Ciddi misin?"
"Ciddiyim Carla." Genç kadının dudakları titredi. Sonra birden ağlamaya başladı. Kollarını Gorev'in boynuna dolayıp sıkı sıkı sarıldı. Sonra ağzı adamın ağzını buldu. Öpüştüler. Sonunda Carla, "Seviş benimle Nikolay," diye fısıldadı. "Benimle gerçekten seviş. Moskova'da birlikte olduğumuzda son kez seviştiğimiz gibi. Sevildiğimi o kadar hissettiğimden bu yana öyle uzun zaman geçti ki." Gorev, Carla'nın yüzüne baktı, yanağına dokundu. İçinde neredeyse patlayacak bir duygu dalgası hissetti. Parmaklarını dudaklarının çevresinde gezdirdi. Genç kadını önce hafifçe, sonra giderek artan bir tutkuyla öptü, kendine çekti. Maryland 04:30. Fort Meade'de Ulusal Güvenlik Ajansı'nın genel merkezinde çavuş Jimmy Nash, dizüstü bilgisayarının ekranını dolduran bir dizi elektronik verinin donmuş görüntüsüne bakarak kaşlarını çattı. 5 dakika sonra klavyesindeki tuşlara basmayı ve hesaplarını yapmayı tamamladığında masasının üzerindeki telefonu kaldırıp nöbetçi subayın numarasını tuşladı.
"Binbaşı Sheehan,
ben Nash. Geçen gün işaretlediğimiz iletişim paketini hatırlıyor musunuz?
Hani bizim çocukların kırmakta çok zorlandıkları karmaşık şifreyi. Ne olmuş? 25 dakika önce aynı frekansta topu topu 2 saniyelik yeni bir paket daha kaydettim. Bu kez yerini belirleyebildin mi? Evet efendim. Bu sefer üçgenlemeyle yerini saptadık, avuç içi kadar bir yere sığdırdık. Mesaj ne cehennemden geliyor? Chesapeake Körfezi'nde, Palm Burnu'nun güneyindeki bir bölgeden. Washington DC 0505. Gizli Servis Genel Merkezi'ndeki işler hızla ilerliyordu. Ancak heyecandan yerinde duramayan koruma müdür yardımcısı Bob Owens için bu hız da yeterli değildi. Dinlenen telefon konuşmasının bandını önce bir kez, ondan sonra da iki kez daha dinlemiş, yine de kulaklarına inanamamıştı. Bembeyaz yüzünü Harry Jude'a çevirdi. Bu konuşma kaçta oldu? 2:56'da. Nereden? Şüphelinin evinden ya da hemen yakınından diye düşünüyoruz. Kaçıncı katta olduğunu belirleyebiliyoruz ama hangi apartman olduğunu saptayamıyoruz. Konuşanın o olduğundan emin misin? Başka biri olamaz mı? Belki bir komşu filan? Kesinlikle emin olabilmek için bir ses karşılaştırması yaptırıyorum. Geçen ay Ulusal Güvenlik Konseyi'ne verdiği bir mülakatla ilgili bandı bulmaya çalışıyoruz. Band bir saate kalmaz burada olur. Biz de karşılaştırmayı yaptırırız. Bana kalırsa adamımızı bulduğumuzdan eminim. Kullandığı telefonla ilgili hikaye ne? Konuşmayı tararken ESN ve MKN numaralarına ulaştık. Jude, bu söylediklerinin devrelere kazınmış, konuşmanın dinlenmesi sırasında belirlenebilen elektronik seri numarası ve mobil kimlik numarası olduğunu açıklamak zorunda kalmadı. Müdür yardımcısı telefon dinleme konularında en az onun kadar uzmanlaşmıştı. Telefon Georgetown'daki bir doktorun üzerine kayıtlı. Şüphelinin evinin yakınında bile değil yani. Peki ya aradığı telefon? Crystal City'de oturan bir IBM mühendisinin adına kayıtlı. Her ikisini de araştırdım. Her ikisi de herhangi bir terör grubuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, burada doğmuş Amerikan vatandaşları. Mühendis emekli bir deniz kuvvetleri subayı. Kocaman bir takdirnamesi var. Doktorsa tertemiz, park cezası bile almamış bir çocuk uzmanı. Üstelik Baptist korosunda ilahiler söyleyen düzgün bir vatandaş. Evlerini izlemeleri, ev telefonundan ya da cepten yaptıkları konuşmaları dinlemeleri için ekipler gönderdik. Bir pislikle karşılaşıp karşılaşmayacağımızı görmek amacıyla geçmişlerini araştırmaya başladık. Bana kalırsa hiçbir kötü kokuya rastlamayacağız. Ama neyse, yine de gerekirse adamları sorgulamak için mahkeme emri çıkartabiliriz. Sen ne düşünüyorsun? İçimden ne mi geçiyor? Klonlanmış telefonlardan söz ediyoruz. Biri numaraları ele geçirmiş. Klonlanmış bir telefon, izinin sürülememesi nedeniyle bir terörist için son derece kullanışlı. Eğer ne yapacağınızı biliyorsanız elde edilmesi çok kolay. Telefon şirketinden doktorun ve mühendisin faturalarını alabilmek, nereleri aradıklarını görmek ve şüpheliyle aradığı kişi arasında başka görüşmeler olup olmadığını öğrenmek için mahkeme kararına ihtiyacımız olacak. O işi bana bırak, dedi Owens. Konu ne kadar acil olursa olsun, kitaba göre hareket etmeleri gerekiyordu. Owens, bazılarının başka türlü düşündüğünü bilse de, Amerika polis devleti değil, demokratik bir ülkeydi ve birinin telefon faturalarının gözden geçirilmesi, kimlerle görüştüğüne bakılması isteniyorsa, yasaya karşı gelmemek için bir mahkeme kararı gerekiyordu. Öteki iyi habere gelince, dedi Jude, bağlantı sağlayıcı bize aranan kişinin yerini belirlemekte yardımcı olacak. Bunun için de mahkeme emri gerekli tabii. Owens'ın heyecanı arttı. Başını salladı. Anlıyorum. Devam et. Birinin telefonu çaldığında ya da telefonla konuşmaya başladığında bağlantı sağlayıcı konuşmayı tarayıp yerini üçgen içine alabilir. Şehirdeyse alanı bir sokağa, hatta bazen bir binaya kadar daraltabiliyoruz. Hemen hemen her 200 metrede bir baz istasyonu bulunduğundan konuşma yerini 100 metrelik bir daire içinde belirleyebiliyorlar. Ondan sonra telefonun yerini daha kesin saptamak için elimizde elektronik cihazlar var. Ama eğer şüphelinin konuştuğu adam kent dışındaysa, o zaman baz istasyonlarının arasında 15-20 kilometre, hatta bazen daha fazla mesafe oluyor. Bu durumda yer belirlemek çok daha güçleşir. Varılabilecek en kesin sonuç 15 ya da 20 kilometre ile kısıtlı. Ama eğer cep telefonu kapalıysa yerini belirlemek için elimizden açılmasını beklemekten başka bir şey gelmiyor. Owens'ın heyecanı yatışmamıştı. Bu en azından bir şey, bir ipucu. Federaller seni çok sevecek Harry. Mahkeme kararları işini hemen ayarlayacağım. Ses alma cihazından kaseti çıkardı. Bunun bir kopyasını aldın mı? Tabii, birkaç tane. Owens kaseti sert plastikten bir kutuya koydu, sonra da zarfa yerleştirdi. Ses karşılaştırmasının sonucunu alır almaz Beyaz Saray'ı arayacağız. Daha önce olmaz. Elimde kaya gibi sağlam kanıt olsun istiyorum. Hala şaşkındı. Elinde zarf, kafasını salladı. Başkan buna inanmayacak Harry. Tanrım, en çok güvendiklerinden biri. Biliyorum. Washington DC 03:15. Nikki Union Garı'nın önünde durdu. Arabadan inip Toyota'nın kapılarını kilitledi. İstasyonun ana salonu hala aydınlıktı ama durakta sıra bekleyen iki taksi dışında ortalıkta kimse yoktu. Saat 3'e çeyrek kala cep telefonunun çalması genç kadını şaşırttı. Tanımadığı, adının Jacobs'ın olduğunu ve belediye başkanlığında çalıştığını söyleyen bir adam, polis ve ordu tatbikatları ile ilgili bilgi almak için belediyeye başvurduğunu öğrendiğini anlatmış, eğer buluşabilirlerse ilgisini çekeceğine inandığı bilgileri olduğunu söylemişti. Saat 3'ü çeyrek geçe Union Garı'nın ana girişi önünde olacaktı. Nikki'nin nabzı hızlanmıştı. ''Sizi nasıl tanıyacağım?'' ''Üzerimde açık renk bir yağmurluk ve mavi bir atkı olacak. Bir de Bayan Dean, yalnız gelmenizi istiyorum. Peşinizde gazete fotoğrafçısı filan olmayacak. Bu iş kesinlikle gizli olduğu için buluşmamızdan kimseye söz etmeyeceksiniz, tamam mı? Eğer yalnız gelmezseniz buluşmayı unutun.'' ''Anlıyorum ama bana ne gibi bilgiler vermeyi?'' Nikki cümlesini tamamlama fırsatı bulamadan telefon kapanmıştı. Meraklanmış, bir ipucu bulma düşüncesiyle heyecanlanarak not defterini kapmış ve postun otoparkına koşmuştu. İstasyona doğru yürürken gözlerini ana girişe dikti. Arkasındaki arabayı duyamayacak kadar meşguldü. Sonra birden araba önüne geçip yolunu kesti. Koyu lacivert bir Crown Victoria. Arabadan iri yarı üç adam indi. Dedektife ya da federallere benziyorlardı. Nikki yaklaşanlardan hiçbirini tanıyamadı. Nikki Dean? Genç kadın şaşkındı. İçlerinden biri buluşacağı adam olabilir miydi? Konuşan adamın üzerinde açık renk bir yağmurluk, boynunda da mavi bir atkı vardı. Siz kimsiniz? Adım Jacobson. Nikki Dean'siniz değil mi? Evet. Lütfen arabaya biner misiniz Bayan Dean? Nikki üç adamı endişeyle inceledi. İçgüdüleri kafasında alarm zilleri çaldırtıyordu. Yüreği hızla çarpmaya başladı. Ben hiçbir yere bilmiyorum. Sizler de kimsiniz? Her şey çok çabuk, Nikki bağırmaya fırsat bile bulamadan oldu. Adamlardan biri arkasından dolanıp sarıldı. Avucunu ağzına kapadı. Nikki panik içinde tekmeler savurmaya çalıştıysa da ikinci adam bacaklarını yakaladı. Genç kadını karga tulumba Crown Victoria'ya taşıdıklarında üçüncüsü arka kapıyı açmıştı bile. İki arkadaşı Nikki'yi arabaya soktu. ''Ağzını bağla, çabuk!'' Eşarp ağzına bağlanırken Nikki haykırmaya çalıştı ama eşarp düğümlendi. Birden Crown Victoria'nın hızlandığını hissetti. 78. 6. George Washington Hastanesi'nde Frankie Tate çok huzursuzdu. Benny Visto'yu saat tam 4'ü çeyrek geçe ambulanstan sedyeyle ameliyathaneye götürmüşlerdi. Aradan 2 saat geçmesine rağmen Frankie hala bekleme salonunda endişeyle gidip geliyor, kolu çılgınca zonkluyordu. Kısa boylu, memeleri kıçından da büyük bir hemşire yaklaştı. ''Bir doktora görünmek istemediğinizden emin misiniz efendim? Çok acı çekiyor gibisiniz de.'' Canını çok sıkıyordu hemşire. ''Size daha önce de söyledim bayan. Hayır, şimdi beni rahat bırakın.'' Hakarete uğramış hemşire çekildi. Güvenliği aramayı düşünüyor gibiydi. Bir saniye sonra ameliyathanenin kapısı açıldı. Önlüğü kan lekesi dolu doktor, yüzündeki ameliyat maskesini çıkardı. Frankie adamı tanımıştı. Ameliyathaneye girmeden önce Benny'nin çevresinde dönen acil yardım ekibinden biri. ''Bay Tate?'' ''Nasıl doktor? Yaşayacak mı?'' Maalesef hayır. Frankie uyuşmuş gibi en kötüsüne hazırlanmış ama kabul edememiş gibi dikiliyordu.
Yoksa öldü mü?
Birkaç dakika önce öldü Bay Tate. Elimizden geleni yaptık ama çok kan kaybetmişti. Buraya getirildiğinde de artık çok geçti. Frankie yıkılmış gibiydi. Yanaklarından birkaç damla yaş süzüldü. Tüm hayatı Benny ile geçmişti. Birlikte gezen asi sokak çocukları oldukları dönemden beri kuzenden çok kardeş gibiydiler. Benny'nin kaybı onu düşündüğünden de kötü etkilemişti. Ameliyathanenin yanındaki kapıdan çıkıp yaklaşan üniformalı iki metropol polisini göremeyecek kadar şaşkındı. Oysa doktor polisleri görüp başını sallamış, sonra da elini usulca Frankie'nin koluna koymuştu. Bay Tate, bu konuyu şu anda açmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Ama arkadaşınız bir kurşun yarasından öldü. Onun için doğal olarak polise haber vermemiz gerekiyordu. Buradaki memurlar size bir iki soru sormak istiyorlar. Beyaz Saray 6:20. Bu saatte uyandırdığımız için bağışlayın efendim. Alışmaya başladım Paul. Başkan saçları dağınık, sabahlığını giymiş, uşağın getirdiği kahveyi yudumluyor, Beyaz Saray'ın 3. katındaki özel konutunun oturma odasının ortasında duruyordu. 3'e çeyrek kala yatmıştı. Yatakta kaldığı 4 saatten az sürenin 3'ünü uyanık geçirmişti. Oturun baylar, şu işi bitirelim. Başkanın yanında FBI Başkanı Douglas Stevens, Paul Burton ve CIA Başkanı Richard Dick Foulkes bulunuyordu. Başkan geniş koltuğuna oturdu. Ötekiler yanındaki kanepelere sıralandılar. Yarım saat önce İslamabad'dan Samir Mehmet aradı efendim diyen Foulkes'tu. Size Ebu Haşim'den acil bir mesaj iletmesi gerektiğini söyledi. İsrail'deki askeri birliklerle ilgili, tutukluların götürüleceği havaalanı ile ilgili bir şey belirtmedi. Ama anlaşılan hain yemi yutmuş. Başkan endişeyle dudaklarını büzdü. Eli titreyerek fincanını ve tabağı masanın üzerine bıraktı. Sormak için sabırsızlandığı bir soruyu şimdilik unutmaya karar verdi. Önce Ebu Haşim'in söylediklerini anlat. Okursam daha iyi olur efendim, dedi Foulkes. Samir Mehmet Haşim'in söylediklerini İngilizceye çevirdi. Ama Arapça orijinalini de verdi. Bir yanlış anlamı olmaması için orijinali de çevirttik. Her iki çeviri de uyuşuyor. Başkan başını salladı. Gerginliği artıyordu. Foulkes gırtlağını temizledi. Mesaj şöyle. Ebu Haşim'den Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na. Son görüşmemizde sizinle bir daha şahsen konuşmayacağımı söylemiştim. Niyetim değişmedi. Ne var ki önüme bir acil mesaj ve cevaplamanızı gerektiren bir bilgi getirildi. İsrail'deki kaynaklarım bana bu ülkeye çok sayıda Amerikan askeri uçağı indiğini bildirdiler. Bu bilgiden Orta Doğu'daki birliklerden önemli bir bölümünü İsrail'e naklettiğini sonucunu çıkarıyorum. Eğer doğruysa bu El-Kaide için kesinlikle kabul edilemez bir gelişme. Amerikalıların şerefsizliğinin ve hilekarlığının yeni bir kanıtı. El-Kaide hangi koşullar altında olursa olsun, Amerikan birliklerinin İsrail'de konuşlandırılmasını kabul etmeyecektir. Bu konuda Samir Mehmet aracılığıyla iletilen mesajdan sonraki bir saat içinde açıklamanızı bekliyorum. Eğer o zamana kadar cevabınızı almazsam, o zaman aldığım bilginin doğru olduğuna ve siz Amerika Başkanı'nın bu hareketle başkentinizi hemen gelecek bir ölüme mahkum etmeye karar verdiğinizi anlayacağım. Foulkes gözlerini kaldırdı. Mesaj burada bitiyor efendim. Başkan ayağa kalktı. Derin bir nefes aldı. Son 4 saat boyunca korkulu bir bekleyişle yatağında bir o yana bir bu yana dönmüş, Doug Stevens'ın yanıldığını, adamlarından hiçbirinin ihanet etmeyeceğini ummuştu. Oysa mesajın kanıtladığı gibi Stevens haklıydı. Paul Burton'a döndüğünde yıkılmış gibiydi. İsrail'e hiç askeri uçağın inmediğinden eminsin değil mi? Tek bir uçak bile inmedi efendim. Kiraladığımız sivil uçaklar dahil. Emirlerinizi harfiyen yerine getirdik. Orta Doğu'ya gitmek için havalanan uçaklarımızın çoğu Almanya'ya ve Britanya'ya indi. Başkan Foulkes'a döndü. Dick, bir kalem al. İşte Ebu Haşim'e cevabım. Foulkes iç cebinden bir not defteriyle bir kalem çıkardı. Hazırım efendim. Yaz öyleyse. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan Ebu Haşim'e. Bay Haşim, bu bilgiyi nereden aldığınızı bilmiyorum ama doğru olmadığına sizi kesinlikle temin edebilirim. İsrail'e ne Orta Doğu'dan ne de başka herhangi bir yerden Amerikan birliği gönderilmedi. Birkaç Amerikan uçağının İsrail'e indiği doğru ama yakıt ikmali amacıyla kısa bir süre için. Yakıt alma işlemi tamamlanır tamamlanmaz bu uçaklar içlerindeki askerlerle birlikte hemen havalanacaklar. İsrail topraklarında kalmayacaklar. Tekrar ediyorum. İsrail topraklarında kalmayacaklar. Mektubunuzun koşullarına harfiyen uyuyorum. Eğer bu açık yanlış anlama konusunda yeniden görüşmek isterseniz, İsrail'e inip yeniden havalanan bu uçaklar hakkında Samir Mehmet aracılığıyla ayrıntılı bilgi vermeye hazırım. Başkan Folks'a bakıp başını salladı. Burada kes ve hemen Mehmet'e ilet. Bahse girelim, Ebu Haşim'in şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalacak efendim, dedi Paul Burton. Kalacağından eminim. Şimdilik bu cevabı yeterli bulacağını umalım. Prensip olarak bu konuda yanlış adım atmadık. Başkan ürktüğü soruna geldi. Evet, köstebeğimizden ne haber? Kim olduğunu biliyor muyuz? FBI başkanı cevap vermeden önce Folks ve Burton'a baktı. Sayın Başkan, Rob Owens aşağıda bekliyor. Onun gelip nasıl, kim olduğunu biliyor muyuz? Evet efendim, biliyoruz. 50. ayrımın sonu, sayfa 597, devamı 51. ayrımda.